Tanyeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal 3. Kaset 2. Yüz Sayfa 100 Yüzbaşı haydi yürüyün dedi. Benim ayaklarım davul gibi şişmiş, donmuştu. Hiç acımıyordu. Ben bayağı iyiydim. Benim arkadaş o kadar halsizdi ki sarsak sarsak birkaç adım atınca yere kapaklandı. Yüzbaşı kaldır şunu dedi. Kaldırdım. Yüzbaşı atın üstünden gerildi, gerildi, bir kırbaç salladı ki bizim arkadaşın sırtına. Bizim arkadaş yere düştü. Yüzbaşı kaldır şunu dedi. Kaldırdım. Ayakta sallandı, gene karların üstüne kapaklandı. Bizim ağaç gibi duran arkadaş, 17-18 yaşlarında gözüken, bir deri bir kemik kalmış, avurdu avurduna geçmiş, kocaman iri mavi gözleri çukura kaçmış, açlıktan, yorgunluktan bir çocuk kadar kalmış bir Osmanlı Enver Paşa askeriydi. Al şunu sırtına diye bağırdı yüzbaşı. Ne kadar ağırlığı kalmış ki bu askerin? Sırtıma alırım bu askeri. Sen atı çabuk sürersen, ben de senin arkandan çabuk yürürsem, buzların üstünde çabuk yürürken ayağım kayıp düşersem şu sırtımdaki ölür. O zaman Enver Paşa'ya ne dersin? Seni de beni de astırır. Öyle dedi yüzbaşı. Astırır dedi. Böyle böyle yürüdük. Ben yolda 4 kez buzların üstüne kapaklandım. Son soluğa gelmiştim ki yüzbaşı öteki çadırı gösterdi. Çadır bir ormanın yakınındaydı. Büyük çadırın önünde bir sürü at gözüküyordu. Sırtımdakiyle birlikte çadıra girdim. Çadırda Enver Paşa boş bir Ermeni köyünde bulunmuş, koltuğa oturmuş, ayak ayak üstüne atmış, kaykılmıştı. Bir deri bir kemik kalmış paşalar, Alman paşaları da ayakta duruyorlardı. Enver Paşa konuşuyordu. Ben daha kapının ağzındayken atından inen yüzbaşı beni yana iterek gitti, Enver Paşa'nın önünde hazır ola geçti. Kaçakları getirdim paşa hazretleri dedi. Kapıdan girerken bizi gösterdi. Ben sırtımdakini aşağı indirdim, hemen hazır ola geçip selama durdum. Künyemi okudum. Dedi bana, sen Allahu Ekber dağının tepesindeki yaylaya çıktın mı? Dedim ona, çıktım. Dedi bana, anlattım ona. Birden öfkeyle ayağa fırladı. O küçücük adam dev gibi oldu. Ne dedin? Ne dedin? Diye bağırmaya başladı. Bir koca kol ordudan bir sen mi kaldın? O kaya kovuğunun deliğinin önünde üst üste yığılıp donmuş zabitleri mi gördün? Seni hain köpek, bunu, şu yatan ölüyü hemen asacaksınız, ibret için. Ben dedim, o boran, fırtına tipi çıkmasaydı, dağın başında göz gözü görmez hale gelmeseydi, bir de sağ cenahtan Rusların kurşunları, top gülleleri üstümüze yağmasaydı, şimdi Sarıkamış'ta olacaktım. Enver Paşa beni dinledi, sonra da yerine oturdu. Ben dedim kendi kendime, iyi konuştun arkadaş. İyi konuştun da tatlı canı kurtardın arkadaş. Helal olsun sana. Ben düşünürken küçücük adam gene fırladı. Dev gibi şişti. Gene bağırıyordu. Bir iki gün içinde gene gireceğim Sarıkamış'a. Ayaktaki paşalara şunları kurşuna dizmeyeceksiniz. Mermi kalmadı. Bunlar asker değil, korkak hainlerdir. Bunları asacaksınız. Şerefli askerler kurşuna dizilir. Sarıkamış'ı aldıktan sonra istediğiniz kadar mermi harcayabilir, bir kolordu kadar kaçağı kurşuna dizebilirsiniz. Şimdi elinize geçerse asacaksınız. Benim dizimin bağı çözüldü, paşa dışarıya çıktı, ben de arkasından. Enver Paşa Hazretim, beni öldürtme, ben kaçak değilim, gaziyim diyecektim. Paşa bindi, öteki paşalar daha binmeden karşıdan bir yaylım ateşi geldi. Enver Paşa'm atın üstüne yattı, üst üste kırbaçlayarak atı doldurdu. Karargah muhafız bölüğü yaylım ateşine cevap verdi. Ruslar çekildiler, paşaların çoğu çadırda kalmıştı. Post bıyıklı paşa gibi bir paşa, yüzünden iyilik akan bir paşa dedi bana. Şu içine girdiğin, şu kaya kovuğunu bir daha anlatsana bana. Anlattım ona. Dedi bana, bu dediğin doğru mu? Dedim ona, şahitli, ispatlı bir iştir bu. Bak üstüme başıma, mağaraların, Kaya kovuklarının çoğunun içinde buğday taneleri gibi kırmızı toprak olur. Önüne yaklaştım. Bak şu üstüme başıma. Kırmızı toprak bulaşmış mı, bulaşmamış mı? Bakın ceplerime. Şeker var mı, yok mu? Elime cebime attım, bir avuç şeker çıkardım. Şekeri görünce pos bıyıklı paşanın gözleri fal taşı gibi açıldı. Elini uzattı. Ver o şekerleri bana. Öteki paşalara döndü. Bakın şekere. Şimdi bir çay içeceğiz. Hem de şekerli. Bana döndü. Biraz daha var mı bu şekerden? Bir avuç şeker daha çıkardım. Yüzleri gülmeyen paşalar neşelendiler. Pos bıyıklı hemen bir zabit çağırdı. Çay var değil mi evladım diye sordu. Biraz kaldı torbanın dibinde 3-5 pişirimlik. Derhal yaptır öyleyse. Kendine de bir bardak ayır. Bak şeker var şeker. Neşelenmiş paşa şunu yerden kaldır. Onu bir yerlerden gözüm ısırıyor. Durun şimdi hatırlarım. Armut çöpü boyunlu korkusundan yüzü sapsarı kesilmiş askeri ayağa kaldırdım. Paşa bu asker ayakta duramıyor dedi. Kaldıysa bir şeker daha ver ona da cana gelsin. Koluna gir de düşmesin. Ben de hemen bir parça şeker çıkardım cebimden askerin ağzına koydum. Asker şekeri eme eme bitirdi. Şimdi de bir de çay içerse iyice kendine gelir. Paşanın gözleri şekeri çıkardığımdan beri cebimde, şekeri çöp boyunlu derisi kemiğine yapışmış, değnek bacaklı, dudakları incecik kalmış askerin ağzına uzattığım elimdeydi. Yalvarırcasına, ceplerinde bunlardan daha var mı dercesine soran gözleriyle gözlerimin içine bakıyordu ya, benden bir avuç daha şeker daha isteyemiyordu. Pos bıyıklı iri yapılı paşa döndü, öteki paşalara dedi onlara, bu askeri asacağımıza demek ki 120 bin kişilik kol ordudan kala kala bir tek bu kişi kalmış, bu asker kalmış. Biz bunu asacağımıza kendini bite, soğuğa teslim etmemiş, sağ kalma hünerini göstermiş bu askere kahramanlık madalyası vermeliyiz. Bu sözleri söyledikten sonra paşanın yüzü asıldı, gözleri yaşardı, alnı kırıştı. Yüzüne bir acı geldi, oturdu. Dedi bana, sırtına getirdiğin çocukla nerede buluştun? Dedim ona, Enver Paşa Hazretlerinin buluştuğu ağacın altında. Vardım ki ağacın altında bu asker herkes gibi ölmüş. Yanına oturdum, baktım ki ona biraz soluk alıyor. Aldım onu kucağıma, ısıtayım dedim. Baktım, ben de buz gibiyim. Sarıldım ona, kucakladım. Bilmem ne kadar zaman geçti. Ben de kendime geldim. Dedim, aman bizi şeker kurtarır. Onun bedeni de ısınmıştı. Yedik şekeri, yedik şekeri. Pos bıyıklı paşa döndü. Öteki paşalara dedi, bu neferdeki aklın yüzde biri Enver'de olsaydı, koca ordu aç, hem de çıplak, hem de yorgun, hem de bitkinken, bu kışta kıyamette, bu dağlarda, bu tayfunda, fırtınada, tipi de boranda taarruza kalkmaz, baharı beklerdi. Paşalar hep birden, söylemedik mi Enver'e hepimiz, bu karda kıyamette dağlar yer gök buza kesmişken, ordumuz donar, hepimiz ölürüz demedik mi? Taarruz etmek istemeyen, baharı bekleyelim diyen ordu kumandanı Hasan İzzettin Paşa'nın elinden kumandayı alıp orduya, geçilmez dağların üstüne yürüten Enver değil mi? Şimdi de hıncını şu çocuklardan alıyor. Şu can çekişen çocuklardan. Sanki bütün ordu kaçmış da o yüzden hiç asker kalmamış da. Pos bıyıklı Miralay, kaçak künyeni bir daha oku dedi. Çocuk 17-18 yaşlarındaydı. Künyesini okudu. Miralay bu gözünün ısırdığı çocuğu tanımıştı. Bu çocuk harbiyenin son sınıfında okurken askere alınmış, savaşa takım kumandanı olmuş, çarpışmalarda kendini göstermişti. Miralay, anlat oğlum, ben seni tanıdım. Bundan sonra ne oldu, dedi. O konuşurken titriyordu. Şimdi Çerkezköy'de hücuma geçtik. Bizim tabur çok öldü. Benim takımda 3 kişi kaldı. Biraz sonra fırtınada arkadaşlarım kayboldu. Tek başıma kaldım. Fırka kumandanım belki ölmemiştir diye onu ararken yoruldum. Ağacın dibine oturayım dedim, oturdum. Beni birden bir uyku sardı. 5 dakika sonra kalkarım dedim. O kadar tatlıydı ki uyku. Uğraştım, uğraştım, uğraştım. Kalkamadım. Sonra öldüğümü anladım. Ölürken kendimi uykunun cennetinde buldum. Sonunda bu asker geldi, beni uyandırdı, ölümün elinden aldı. Bana şeker de verdi. Sonra da Enver Paşa geldi. Paşalar çok konuştular. Çocukları asmayalım, kurşuna da dizmeyelim. Şu aşağıdaki orman asılmış, kurşuna dizilmiş askerlerle doldu. Enver Paşa ne zaman öncü hatlarına gitse, önünde 5-10, 50, 100 bozulmuş ordunun sözüm ona kaçaklarıyla dönüyor. Nedense ağzından vurmadıklarını, kol ordu karargahlarına getirdiklerini kurşuna dizdiriyordu. Ordu perişan olunca da astırmaya başladı. Çaylar geldi, içtiler. Paşalar epey bir süredir şekerli çay içmemişlerdi. Salman Sami. Böyle soğuklarda insanlar dayanamazlar. Uyku onları kapar götürür. Çoğu öleceğini bile bile 5 dakikalığına uyur ama bir daha kendisine gelemez. Bu bir uyku sarhoşluğudur. Az zamanda da donarlar. İşte Sarıkamış'ta yalnız 120 bin kişilik kol ordu böyle öldü. Ya ordunun öteki kol orduları, ya bitlerin yiyerek bitirdiği tifüsten ölen 10 binlerce asker, harp tarihinin bütün dünyadaki en büyük faciası dedi. Demek sevdin bu anlattıklarımı doktor binbaşım. Salman Sami o kadar kızdı ki bu soruya, çılgınca bir öfkeyle ayağa fırladı. Haydi kalk, siktir ol git buradan, iç suratlı herif. Şu anlattıklarının sevecek neresi var, köpek suratlı adam. Git, yoksa seni hemen gebertirim, dedi bağırarak. Hasan'ın üstüne yürüdü. Hasan öyle bir kaçtı ki, kaçmasıyla teknesine binmesi bir oldu. Salman Sami Bey'in elleri titriyordu yerinde otururken. Boyun damarları şişmişti. Halil Rıfat, öfkelenmeyin efendim, keşke bitirseydi. Ben de merak ediyordum, ne biçim bir canavar bu? Yaşadığı tarihin en büyük trajedisini gülerek, oynayarak anlatıyordu. Ben de merak ediyordum ya, dayanamadım efendim, dayanamadım. Patlamasam ölecektim. O da kaçtı. Kaçtı ya, nereye gidecek? Az sonra gelir. O da anlatmaya, macerasını bitirmeye, eğer bitirebilirse çok bir can atıyordu. Böyle büyük maceralar yaşamış, sonra da yalnız kalmış kişiler kendilerini candan dinleyenleri bulurlarsa 40 gün, 40 gece bıkmadan, usanmadan anlatırlar. O korku da kaçtı. Yoksa öldürsen sözünü kesmezdi ağabey. Hadi çabuk git de çağır şunu. Beni Enver Paşa sandı. Canını kurtarmak için kendini gittiği denize attı. Yetiş ona, doktorun kızgınlığı geçti diye söyle. Halil Rıfat kalktı, iskeleye koştu. Kaçak Hasan teknesine binmiş, telaşlı, elleri titreyerek motora kolan vuruyordu. Hasan, Hasan, doktor sana kızmadı, paşalara kızdı. Bana çağır gelsin. İşin sonunu çok merak ediyorum dedi. Onu astırmak değil, ona bir fiske bile vurdurmayacağım dedi. Hasan ayağa kalktı, yönünü Halil Rıfat'a döndü, uzun uzun tepeden tırnağa ona baktı. Sonra birden çömeldi, kolçağı bir daha çevirdi, motoru aldı, tekneyi doğuya döndürdü. O beni astıracak. Gözleri Enver Paşa'nın gözlerine benziyor. Sen de ona güvenme, seni de astırır. Kaba adayı doğru yol alırken dalmış, derin derin düşünüyordu. Acaba doktor binbaşı onu ele verir, astırır mıydı? Canını, kulağını bana vermiş, nasıl da beni dinliyordu? Gözleri de hiç Enver Paşa'nın gözlerine benzemiyordu. Yalnız kimi zaman gözlerine kin, öfke doluyor. Gözleri tıpkı Enver Paşa'nın gözü oluyordu. Bir de dinliyordu. Bir de çocuğun ölüsünü bulduğumda gözleri nasıl yaşla doluyor, çocuk dirilince ne biçim seviniyor. Enver, al götür şunları assınlar dediği zaman da köpürüyor. Ardından da kendi asılmaya gidercesine çöküyor. Omuzları düşüyor. Dizlerinin bağı çözülüyor. Yüzü safran sarısı oluyordu. Böyle bir adam beni astırır mıydı? Astırırdı. Çünkü leğim gözlerine bütün öfkesi kini dolmuş, yerdeki karıncadan, gökteki kuştan yenilginin öcünü alıyordu. Enver'in tabancayı çıkarıp ağzını aç diyerek askerin ağzına kurşun doldurarak önüne çıkanı öldürmesi hangi savaşta, dünyanın neresinde görülmüştür? Neresinde, neresinde? Yenilgiden sonra nerede bir asker görse aç ağzını diyor da başka bir şey demiyormuş. Binbaşının gözleri onun gözlerine benziyor muydu? Benziyordu ya. Öfkelenip üstüme bağırarak yürüdüğünde doktor tıpkı Enver Paşa değil miydi? Değildi. Enver inatçı deli gözlüydü. Doktor birden parlayıp hemencecik de sönen cinsten. Bunların içinde kötülük barınmaz. Tekne geldi, Kaba Adanın önünde durdu. Hasan demir attı. Arkadaki kayığa bindi, karaya çıktı. Geldi Pınar'ın başına oturdu, teknesine baktı. Çok açığa demirlemişti. Buralardan gelip geçenler tekneyi görsünler de Poyraz'a, doktora söylesinler diye mi? Kendine güldü. Kim benim tekneyi bilir dedi. Diz çöktü, Pınar'dan bir avuç su içti. Pınar'ın yanı başına uzandı. Sabaha kadar ne yaptıysa uyuyamadı. İçi alıp alıp veriyordu. Pazartesiden perşembeye kadar adadan başka yere ayrılmadı. Perşembe sabahı Pınar'dan su içti, yüzünü yudu, küçük kayığı bindi, tekneye vardı, motoru çalıştırdı. Karınca Adası'na gitti. Bir süre narların arasında denizi bekledi. Sonra birden kolçağa çevirdi. Motor 2-3 çevirişte aldı. Tekne bir süre ağır ağır gitti. Hasan dönüp dönüp adaya bakıyordu. Sonra birden gaz verdi. Sonuna kadar da açtı. Tekne uçuyordu. Tekneyi ta Kaba Adaya kadar sürdü. Kayalıkların arkasındaki küçük koya girdi. Demir attı. Küçük kayıkla dışarıya çıktı. Pınar'a geldi. Ağzına bir lokma ekmek attı. Su içti. Kayıktan oltasını aldı. Bir iki çekirge topladı. Oltaya taktı. Az bir sürede 3 tane irice balık tuttu. Kayanın üstünden indi. Kayıktan bıçağını aldı. Balıkları temizledi. Tuzladı. Kayanın üstüne güneşe serdi. Öğleyin kuru zeytin odunlarından bir ateş yaktı. Balıkları yedi. Sırtını Pınar'ın üstündeki kayaya verdi. Uyudu. İkindi üstü uyandı ki ter içinde kalmış. Yüzünü yıkadı. Yöresine baktı ki ne görsün. Yöresini Hızır'ın mavi keçileri oğlaklarıyla birlikte almışlar. Önlerinde kocaman bir teke, kokusu ağır. Demek Hızır'ın salkım saçak kıllı tekesi bile öteki tekeler gibi kokuyor. Oğlaklar ne kadar da güzeldi. Birazcık dokunsa oğlaklara, okşasa onları, mavi kılları da ne güzel. Hızır'ın oğlaklarına dokunulur mu? Dokunulursa ne olur? Hızır bir tek oğlak için bir insanı alır da şu kayalığın tepesine götürür, oradan da aşağı yuvarlamaz mı? Sonra oradan inerek oğlağına dokunmuş adamın parça parça olmuş ölüsüne keyifle bakmaz mı? Adaya buraları bilmeyen biri, Karadenizli bir balıkçı düşse, Karadenizliler keçe etini çok severler, fırtına bir hafta sürse, o da burada bir hafta kalsa, oğlağını birini kesip yese, Hızır gelir de o adamı kayalıklardan aşağı atar mı? Atarsa haksızlık etmez mi? Bozatlı Hızır'a bu hiç yakışır mı? Bütün batmakta olan gemilerin imdadına ulaşıp kurtaran o değil mi? Bilumum deryalar üstünde yel gibi koşaraktan gelen Bozat'ın üstünde. Bozat deryalar üstünde yel gibi eser. Onu Allah öyle yaratmış. Kanadı da yokmuş ya, uçuyor diyelim. Denizde balıkçı boğuldu. Bunu Karadeniz derler. Ne tekne ne vapur dinlemez. Bir dalga salar, alır dibine gömer. Dünya, dünya olduğundan bu yana, kim bilir kaç bin kişi yalvarmıştır Hızır'a, gel de bizi kurtar diye. Hiçbir kimseyi de kurtarmamıştır. Hızır'ın canı isterse gelir, İsterse gelmez. Canının istediği de hiç görülmüş değildir. Hızır Allah'ın nesi olur? Teyzesinin oğlu mu? Bilen yok. Bizim Karadeniz'in Rumları İsa Allah'ın oğludur derlerdi. Hızır Allah'ın nesi olur? O da Allah'ın can kurtaranı mı? Yalnız denizlerin ermişi değil, bir de dağların, ovaların, çöllerin, tüm yeryüzünün ermişidir. Soracağım bütün Karadeniz'in, Akdeniz'in, Ege Denizi'nin, Marmara denizcilerine ne diyecekler? Hızır'ın kurtardığı bir tek insan var mıdır? Yok. Çanakkale'de batan gemilerin içindekiler, yetiş ya Hızır diye bağırmadılar mı? Hepsi denizin altında boylamadılar mı? Onlar Müslüman değil mi? Hızır yalnız Müslümanları mı korur? Bir tuhaflık var şu Hızır aleyhisselamda. Yoksa getirir de keçilerini şu ıssız adaya koyar mı? Koyar da şu fukaraya tuzak kurar mı? Diyelim ki bu adaya bir fakir fukara düştü. Deniz bozdu. Adam 10-15 gün burada kaldı. Acından mı ölsün? Diyelim ki keçilerini de Hızır'ın keçileri olduğunu bilmiyor. Keçileri kesip de yerse Hızır'ın o garibanı denizin dibine gömmesi hakka reva mı? Ne bilsin Hızır aleyhisselamın keçileri olduğunu? Şu ıssız adadaki keçilerine insan hiç çoban tutmaz mı? Bu ıssız adada kalacak çobanı nereden bulacak Hızır? Bulamıyor da bir tek keçisini kesip yeğeni denizin dibine nasıl yolluyor? Onun bu yaptığını insanlık mı? Hızır'ın da gözleri belki de Enver'in gözlerine benziyordu. Binbaşı'nın gözleri de. Binbaşı aklına gelince kurtulduk diye sevindi. Bu zabit beni sallandırdı. Bugün, yarın değil öbürsü gün bunlar beni yağlı ipte sallandırırlardı. O doktormuş, püf. Beni kandırıyorlar. Beni astıracaklar. Hepsi de meydanda toplanıp zevklenecekler. Zaten Remzi Kavlakoğlu'nun düğünü bayramı var. Kasaba meydanında 3 gün 3 gece sallanan cesedimde bu düğün bayramın tuzu biberi olur diye düşündü. Düşünürken tüyleri diken diken oldu. Ürperdi. Sol bacağının içi sızladı. Ya burada beni biri görür de bulurlarsa, beni yakalarlarsa, kasabaya bir eğlence çıkar ki bütün kasaba durmadan beni 6 ay konuşurlar. Kimisi ne yazık ne yazık der, kimisi de oh oldu, oh oldu asker kaçağına der. Buradan nasıl kurtulmalı? Kurtulmak kolay ya, benzin azaldı. Kasabadan başka yerde de benzin yok ki. Keçiler daha yöresindeydi. Elini bir oğlağın başına uzattı. Uzatır uzatmaz da geri çekti, titriyordu. Ya bir de Hızır'ın oğlağına dokunsaydı? Kızdı. Bunlar ermiş keçisidirler. Burada bir insanın yanında ne işleri var? İnsandır bu. Canı çekmez mi? Şöyle taze, mavi bir keçi yavrusunu bulur da kesip yemez mi? Hem de kurumuş kalın zeytin odunlarının közleri üstünde kızartmaz mı? Kızaran oğlak etlerinin kokusu insanı sarhoş etmez mi? Bas bas bağırmaya başladı. Haydi, haydi defolun gidin başımdan. Sizi kim çağırdı buraya? Öldük be, öldük. Bir ömür balık yiye yiye karnımız şişti. Sonra da Hızır'ın oğlakları çıksın karşına. Hem de ne oğlaklar? Mavi donlu, yağlı. Kesip de yiyemezsin. Kılına dokunamazsın. Sütünü bile içemezsin. İçsen bile sonunda seni alır kayalıkların tepesinden atar. Kayalıklardan aşağı inerken parça parça olur ölürsün. Ulan zaten asacaklar. Motorun gazı da kalmadı ki kaçsam. Kasabaya gaz almaya gitsem hemen yakalarlar. Keçilerine dokunsam Hızır gider kumandanın yüreğini içine girer. O da bir bölük jandarmayla saldırır adaya. Yakarlar beni. Kasaba meydanındaki çınarın dalını asarlar. Kasabada bir şenlik bir şenlik olur. 10 gün 10 gece sürer. Yıllarca dillerden düşmez. Haydi, Hızır'ın mendebur keçileri, haydi. Hızır'ın keçilerine mendebur dediğine üzüldü. Gide gide de korktu. Ya Hızır duyduysa, duyup da benli boza binip de deryalar yüzünde yel gibi esip de buraya gelip de beni kayalardan aşağılara yuvarlarsa, yuvarlarsa, yuvarlarsa. Durdu, düşündü. Asılmaktan daha iyidir dedi. Yakalanmak için bir oğlağa yaklaştı, elini uzatır uzatmaz da korktu, geri çekti. Öfkeyle bağırarak keçilerin üstüne yürüdü, keçiler aldırmadılar. Canı bir oğlak eti çekti ki, oğlağı yese de Hızır da kayaların tepesinden atsa. Hiç olmazsa öteki dünyaya karnında mis kokulu oğlakla giderdi. Öfkelendikçe öfkeleniyor, yöresine halkalanmış keçiler başlarını kaldırmışlar, ona aval aval bakıyorlardı. Ne bakıyorsunuz ulan öyle, Hızır'ın keçisiyiz diye. Ne abartıyorsunuz böyle, burada olmasaydınız da başka bir yerde olsaydınız, peygamberin keçileri olsaydınız bile sizi çoktan yerlerdi. Şükredin kaba adaya, buraya gelen yok giden yok. Bu kaba adaya var ya, ancak asker kaçakları, hırsızlar geliyorlar. Poyraz buraya babasının hayrına mı geliyor? Onun da bir korkusu olmalı. Belki de can korkusu. Bu odada kim arar, kim sorar bizi? Ben burada bir ay kalsam, yalnız balıkla bir insan ermiş de olsa yaşayamaz. Ben de ilkin şu güzel oğlaklarınızı teker teker keser yerim. Sütlerinizi sağar içerim. Elini gene cin bakışlı oğlağa uzattı, gene hızla çekti, titredi. İyi ki elini değdirmedi. Hızır yanlış anlar, belki de onu felç eder, eli ayağı çont olur, yerinden kalkamaz, balık tutamaz, eğilip şu pınardan su bile içemez. Of, of! Belki de bunların hepsi yalan diye düşündü. Allahu Ekber dağına çıkarken her asker içinden yetiş ya Hızır, kırılıyoruz ya Hızır diye yalvarmadı mı? Niçin kurtarmaya gelmedi acaba, Hızır ölmüş müydü? Atının ayağı kayıp denizin dibini boylamış mıydı? O kadar bağırdık da imdadımıza yetişmedi. O kadar insanın hepsi günahkar mıydı? İçimizde bir tane olsun günahsız bir insan evladı yok muydu? 15 yaşında askerin ne günahı olur? Keçilere, haydi çekilin başımdan, insanı dinden, imandan çıkarmayın. Bir gün dayanırım, iki gün dayanırım, sonracıma içinizden en yağlı oğlağı seçer, közle kızartır, afiyetle yerim. Hızır'ın beni kayalıklardan atarak öldürmesi asılmaktan daha iyi değil mi? Öfkeden ne yapacağını bilemedi, kapana kısılmıştı bir kere. Onlar kasabadan dönünce beni arayacaklar. Kimileri yanlarında, kaç jandarma kanına susamıştır. Poyraz da benim burasını bildiğimi biliyor. Gelip elleriyle koymuşlar gibi beni burada bulamazlar ya. Zeytinliğe kaçtı, eline bir kuru odun geçirdi, hızla döndü, bağırarak keçilere yürüdü. Sopayı keçilerin üstünde bir o yana bir bu yana salladı. Keçiler bana mısın demedi. Ağzına ne kadar küfür geldiyse ardı ardına keçilerin üstüne savurdu. Sonra pişman oldu. Tövbe tövbe, bin kere, bin kere tövbe diye bir süre yineledi. Ne halt ettik de Hızır Aleyhisselam Hazretlerine sövdük. Tövbe! Kayığa yürüdü, denize sürdü, tekneye bindi. Kayığı arkaya bağladı. Motorun kolçağını kaptı, hırsla çevirdi. Arkasından durmadan çevirdi. Motor bir türlü almıyordu. Ayağa kalktı, ter içinde kalmıştı. Keçilere baktı, toplanmışlar, kaynaktan su içiyorlardı. Birkaç keçi de önlerinde, uzun kılları yere değdi diyecek. Teke de kendisine bakıyordu. Bakın bakın, şu motor çalışmasın da o zaman görürsünüz gününüzü. Bu söylediklerimi atının ayağını kayıp da denizin dibine boylamışsa Hızır da duysun. Acımdan öleceğime her gün bir oğlağınızı, 2-3 günde de birbirinizi kesip güzel güzel yiyeceğim. Hızır denizin dibini boylamamışsa gelsin de bir yolunu bulsun da beni buradan kurtarsın da ben de sizi yemekten kurtulayım da, günahtan da, çont olmaktan da kurtulayım da siz bilirsiniz. Hızır da bilsin ki benden bu kadar. Keçiler arka arkaya tirkenmişler, önlerine teke yukarı çıkıyorlardı. Siz çıkın çıkın, kayalığın tepesine değil. Ben adada böyle kalırsam, gökyüzüne çıksanız bile sizi tutar, hepinizi yerim. Sütü olanlarınıza dokunmam, sütünüzü içerim. Sütü bitenlerin de gene etlerini yerim. Hızır Aleyhisselam da kulağını açıp da bu söylediklerimi duysun. Şimdi kolu çeviriyorum. Motor gene çalışmazsa ben ne yapayım siz bilirsiniz. Hızır size sahip çıkmazsa ben de ne yapayım? Kimse kusuruma bakmasın. Ben şekeri o gün, bugündür yanımdan eksik etmem. Kolçağa hırsla asıldı. 3 kez çevirdi, motor aldı. Birden içini sevinç kapladı. Yavaş yavaş adanın yöresini dolaşmaya başladı. Kalacak, teknesini saklayacak uygun bir yer arıyordu. bir mağara gördü, uzun bir mağaraydı. Yalnız teknesi sığmazdı buraya. Teknenin uzun bir direği vardı da yelkeni yoktu. Bu uzun direk de hiçbir işe yaramıyordu. Ah ah, akıl etse de bir süt beyaz ya da mavi bir yelkenli tekne alabilseydi. İnsan ne hallere düşeceğini ne bilir ki? Ama denizleri bunca yıl kaçak olaraktan dolaşan bir insan yelkenin gerekliliğini bilmeliydi. Canını cellatların elinden bir daha kurtulabilir mi? Kefeni iyice yırtabilirse andolsun bir yelken alacaktı. Poyraz da bir kaçaktı. Ona da bir yelken aldıracaktı. Adanın doğuya bakan yanında duvar gibi düz yükselmiş kayalıkların dibinde büyük, geniş, uzun bir düzlük vardı. Kıyılardaki ılgınlardan dolayı düzlük belli olmuyordu. Hasan ılgınların dibine kadar yanaşmasaydı da o düzgünlüğü, genişliği göremeyecekti. Düzlüğün ortasında da daha duvarı hepten yıkılmamış üç ören yeri vardı. Demek diye düşündü, insanlar hem de yıllarca burada yaşamış, adanın gün doğusunda da uzun, genişliği 4-5 kulaç bir tekne sığacak kadar uzun bir koy gördü. Yerine döndüğü zaman rahatlamıştı. Ekmeği azdı ama olsun, balık, keçi, süt, keçi eti diyecekti ya sustu. Hızır aleyhisselam değil miydi? Çalışmayan motoru çalıştıran, gözükmeyen koyu, ılgınlığın kapladığı düzlüğü gösteren, gene de gözleri Enver Paşa'nın gözlerine benzeyen binbaşının gözlerinden korkuyordu. Yüzbaşınınki yumuşak, sevgiyle bakan, iyilik dolu. Binbaşının gözleri acı, sert, öfkeli, birazcık da deli. Dünyaya küsmüş, Feride kaçmış, yılgın. Akşam oldu, gün kavuştu, Hasan yemeğini yedi, suyunu içti, tekneye geçti, uyumaya çalıştı. Sabaha karşı da çözüldü, uykuya daldı. Hasan çok erkenden uyandı. Yüreğinin başına bir korku çökmüştü. Kayığa bindi, kıyıya çıktı. Akçakıllı pınarda yüzünü yudu. Çıkınını açtı, evlerin bahçelerindeki kurumuş dalların üstünden kopardığı kıpkırmızı domatesi, içi petek gibi yörük peynirini bayatlamış ekmeğine katık ederek kahvaltısını yaptı. Yüksek kayaların sivrilerine çıkmış, keçiler sıralanmış, boyunlarını uzatmış ona bakıyorlardı. Balıkları iyi iyi balık olmuş, balıktan tiksinmişti. Bu keçiler burada, kim bilir kaç yıl yaşadığına göre, bu adaya, şu yandaki düzlüğe, buradaki toprağa bir ev değil, 5, çok sıkıştırırsan 10 ev bile bal gibi yerleşir. Hızır buraya keçilerini koyar da, biz niçin keçilerimizi, ineklerimizi koymayalım? Buğday, arpa, çavdar, yulaf ekmeyelim, zeytinleri niye aşılamayalım? Neden sebze dikmeyelim? Bu adada küçük bir köy kurulur. Bir köy kurulur ki öyle her gün vırt zırt jandarma da gelemez. Güzel kokan köknarlar, çamlar, ulu çınarlar. Bir de arka düzlüğe, örenin önüne de bir armut ağacı dikeriz. O da ulu çınarlar kadar ulu bir armut ağacı olur. Dallarına üst üste binmiş arılar çokuşur. Arıların ağırlığından çiçeğe durmuş ince dallar yere doğru eğilir. Sonra bir keçi keseriz, kuru zeytin odunlarının közünde kızarttığımız keçinin yağının kokusu bütün adayı alır. Her gün mis kokulu keçi eti yeriz, keçi sütü içeriz, sütten kaymaklı yoğurt yaparız, balık da tutarız, balıkları gider büyük şehirlerde satarız. Şu denizin içi balık kaynıyor, Hızır'ın keçilerini de karanlıkta yakalayıp bizim keçimiz sayarak keseriz. Burada şu sivriliklerde bu kadar keçisi varsa Hızır'ın, kim bilir şu öteki uçtaki kayalıklarda ne kadar keçisi vardır. Hızır da isterse, bizi de severse, biz onun keçilerini kestikçe, o da yeni oğlaklar doğurtturursa, niçin doğurtturmasın? Biz onun keçilerine bekçilik, çobanlık ediyoruz. Kim bilir onun keçilerini ne kadar çok kesip yemişlerdir. Yoksa bu kocaman adada bu kadarcık keçi olur muydu? Kimse dokunmasa keçilere bu ada ağzına kadar mavi keçilerle dolmaz mıydı? Şimdi doktorlar bana bir oyun oynarlarsa, zabit değiller mi onlar da? İnsan kanına susamışlardır. Susamasalar bile onların tepelerinde vazifeleri vardır. O genç doktor, yüzbaşı mı ne, onun yüreğinde merhamet var gibi duruyor. Belki de beni astırmazlar. Belki de Mustafa Kazım Ağa Efendi, ne de güzel kızları var, yüce Tanrı övmüş de yaratmış. Belki o bir iyilik yapar. Sözü dinlenir de bir adama da benziyor. Ya Poyraz, onda iyi bir damar var gibi geliyor bana. Ama Sarıkamış döküntülerinden korkulur. Babalarının, analarının, çocuklarının candan sevdiklerinin gözyaşlarına bakmazlar onlar. Allah onların yüreğinin içini kazıyarak, içlerinde ne kadar sevgi, merhamet varsa hepsini almış, havaya savurmuştur. Çok da kızdı bana o binbaşı, bana. Telaşlandı, eli ayağına dolaştı. Motor durdu, tekne gitti, düzlüğe vurdu, yanaştı. Hasan bunun farkında olmadı. Kaça kaça dünyanın öteki ucuna geldim. Buradan sonrası nereye gideceğim? Belki Hüsmen hükümete beni asmasınlar diye paralar verir. Dediğine göre onun pahalı gavur altınları varmış. Birden herkesten umudunu kesiyor, sonra hiçbir sebep bulamadan bir umuda kapılıyordu. Birdenbire bir korkuya kapılıyor, akaryakıtının kıyıya kadar kendini götürmeyeceğini anlıyor, sonsuz bir karanlığa gömülüyor, ardından da sevinç içinde asılmaya giderken kendisine Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin diyen paşayı anımsıyor, içi sevinçle, aydınlıkla doluyordu. Dünya iyi, güzel insanlarla dolu. Binbaşı ile yüzbaşı tören üniformalarını giymişler, çizmelerini parlatmışlar, kalpakları başlarında, erkenden iskeleye gelmişler, konuşarak öbürlerini bekliyorlardı. Beklediklerinden Poyraz'la Vasili geldi. Vasili de lacivert bir giyit giymiş, başına mor püsküllü kırmızı fesini takmış. Poyraz da üniformalıydı ve İstiklal madalyası da göğsündeydi. Baytar da lacivertlerini çekmişti. Hüsmen'in sırtındaki giyiti solmuş, buruşmuştu. En sonunda Musa Kazım Ağa Efendi geldi. Çok şıktı. Onun başında da bir kalpak vardı. Mavi, ak benekli kravatını beyaz gömleğinin üstüne günün modasına uygun bağlamıştı. Giyiti siyah, ayakkabısı parlaktı. Bıyığını burmuş, çenesindeki kırçıl sakalını taramıştı. Mavi, güzel gözleri yumuşaktı. Bir şeyler ararcasına yöreye bakıyordu. Gözleri geldi Poyraz'ın üstünde durdu. Bu yakışıklı, rahat yüzlü, iyi huylu delikanlı üniformasını giyince daha gençleşmişti. O korkunç savaştan nasıl kurtulup da buraya kadar gelmişti, şaşıyordu. Kaptan Kadri teknesini getirmiş iskeleye yanaştırmıştı. Önce Ağa Efendi'yi kollarına girip tekneye götürdüler. Ağa Efendi'nin bütün ağalık, beylik vekarı üstündeydi. Sanki çiftliğinde atlarının, seyislerinin, komşularının, dostlarının arasında soylu atlarını seyrediyordu. Kaptan motoru çalıştırdı, bir süre sonra da gazı sonuna kadar verdi. Her zamankinden daha çabuk vardılar kasabanın iskelesine. Kavlakoğlu Remzi Bey, lacivertlerini çekmiş, kalpağını başına takmış, adamlarıyla Karınca Adalarını bekliyordu. Onları karşılamaya kaymakam, askerlik şubesi başkanı, nüfus memuru, Üzeyir Han, Abdülvahap, Hayri Efendi, Cafer, İsmail, kasabanın ileri gelenleri gelmişti. Onlar karaya ayak basar basmaz davullar, zurnalar birden çalmaya başladı. Davul zurnalar önde, konuklar, karşıyıcılar arkada, kasabaya yürüyorlar, kalabalık gittikçe çoğalıyordu. El yapması bayraklar, uzun sırıklara takılmış dalgalanıyordu. Ağlayı vağla ile kasabaya girdiler. Remzi Bey'in büyük konağına vardılar. Bir kat merdiven çıkarak geniş salona girdiler. Salonun her yanına sıra sıra konmuş koltuklara gömüldüler. Doktor Salman Sami yanında oturan Hayri Efendi'ye döndü. Kulağına, "Ben ömrümde böyle koltuk görmedim," dedi. "Ne de böyle bir koltuğa oturdum. Bu konak çorbacı Lefteris Farasoğlu'nundu. dedi Hayri Efendi. Lefteris bu yörenin en zengin adamıydı. Çiftlikleri, dünyaya işleyen vapurları vardı. Bu konak gibi bir konak İzmir'de bile yoktu. Kavlak Remzi elindeki uzun bir sırıkta dalgalanan ayı aya, yıldızı yıldıza benzemeyen, ucu yere değen kocaman bir bayrakla kasabaya girdi. Bir zabit üniforması giymişti. Başındaki 50 kişi de zeybek kılığındaydı. Uzun hançerleri, ipekli kuşaklarının altına sokulmuş, kundakları işlemeli mavzerleri omuzlarına atılmıştı. Gümüş savatlı fişekleri de omuzlarından çaprazlama bellerine indirmişti. Her birinin başında da çiçekli fesler göz alıyordu. Dizlerine kadar inen kısa sırmalı şalvarları, sırma işleme, kolları dirseklerinde cepkenleriyle Kavlakzade'nin Efe ordusu bir heybetti. Dur diye Hayri Efendi'yi susturdu Salman Sami. Burada otur, otur ne olacak? Dışarı çıkalım da biraz dolaşalım dedi. Poyraz Bey, siz de gelin. Kalktılar, üçü yan yana salonun orta yerinde çıkan merdivenden indiler, deniz kıyısına yollandılar. Kıyıda kumların üstünde yürüdüler. Kasabanın meydanına geldiler. Meydanda bir kürsü kurulmuştu. Kim bilir ne zaman? Kimse bunun farkında değil. Eli koca bayraklı, yanında bir efe sürüsü, önlerinde davul zurnayla zeybek oynayarak gelen Kavlak Remzi'yi gören halk bir anda meydanı doldurmuştu. Şu koskocaman meydanda iğne atsan düşecek yer kalmamıştı. Koşarak kürsünün arkasına geçen Kavlak, halka bir askeri selam verdi. Düşmanı biz denize döktük de oradan geliyoruz diye başladı. Efelerimle ben bir Yunan fırkasını bozguna uğrattık. Bozulan düşmanın yarısını öldürdük. Geriye kalanını da İzmir'de denize döktük. Bir Türk bir Yunan'a, bir Efe, bir de 100 Yunan'a bedeldir diye bağırdı. Sonra Sarıkamış'ta nasıl kanını döktüğünü, şahit olarak da orada birlikte çalıştığı Rumları gösterdi. 3 gün 3 gece düğünler kurdu, şölenler donattı. Fakir fukara avluya serilmiş hasırlar üstünde yemeklerini yediler. Kasabanın ileri gelenleri konakta ağırlandılar. Konak 3 gün 3 gece doldu doldu boşaldı. Ben de biliyorum, kasabanın tümü de biliyor. Bu adam bir asker kaçağıdır. Onunla birlikte gelen efeler de gerçekten Yunan Savaşı katılmış efelerdir. Efeler, İstiklal Harbi başlayınca düze inmişler, harbe katılmışlardır. Şimdi de birkaç günlüğüne onun paralı askerleri olmuşlardır. Bu alçak adam asker kaçağı bir vatan hainidir. Salman Sami asker kaçağı sözünü duyunca durdu. Poyraz'a döndü. Nerede kaldı Kaçak Hasan diye sordu. Hani buraya bizimle gelecek, biz de askerlik şubesi reisi kardeşimiz İshak Binbaşı'dan tezkeresini alacaktık. Poyraz, Hasan'ı o gün bugündür aradık taradık bulamadık, kaçmış efendim dedi. Salman yüzünü elleri arasına aldı, bir süre düşündü, korktu dedi. Sonra da konuşurken söz gelip asılmasına dayanınca ben de ona sert konuşunca korktu da kaçtı, ele veririz diye. Çok üzüldüm. Kimmiş bu adam diye sordu Hayri Efendi. Bir yandan Poyraz, bir yandan Salman Sami, Kaçak Hasan'ın maceralarını anlatılıya Hayri Efendi'nin gözleri yaşardı. Bir yumruk geldi, boğazını tıkadı, karıncalamış bir sesle, keşke benim oğullarım da kaçsaydı, dedi. Çanakkale'de neye yaradı ki? Düşman zırhlıları gene boğaza girdi, geldi Dolmabahçe'nin önünde demir attı. Keşke Sarıkamış ordusu toptan asker kaçağı olsaydı. Oradakilerin kıyımı, toptan donmaları neye yarardı? Zabiti, askeri hepsi birden kaçsalardı, dedi Salman Sami. Poyraz'ı kolundan tuttu. Bu adama, Kaçak Hasan'a kötülüğü ben yaptım. Poyraz kardeşim, evladım, nereye kaçmış olabilir Kaçak Hasan? Bu kötülüğü ben yaptım o adama. O da beni kızdırdı, yapmasaydı. O da böyle konuşmasaydı, diye bağırdı. Onu bir yerlerde bulamaz mıyız? Bulsak ona İshak Bey'den bir tezkere alırdık. Çok iyi, merhametli bir insan İshak Bey. Ben de size yardımcı olabilirdim. Onunla çok iyi dostuz, onunla, dedi Hayri Efendi. Adada değil, adanın aramadık yerini bırakmadık, bulunamadı. Teknesine binmiş, ilk akşamdan kaçmıştır. Ama çok uzağa gidemez. Gitse gitse kaba adaya kadar gidebilir, yakıtı yok. Kadri kaptan burada mı diye sordu Salman Sami. Buraya gelmesini söylemiştim kaptana. Hadi iskeleye gidelim. Belki orada kahvededir. Bir süre sustular. Sonra yavaş yavaş iskeleye doğru Hayri Efendi'yi dinleyerek yürüdüler. Çorbacılar mübadeleyi karar daha Lozan'dan çıkar çıkmaz öğrenmişlerdi. 3. kaset 2. yüzün sonu.